Ayrım 8. Mesnevi terapi. Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Olumsuz düşünce kalıbı. Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü hiç önemli değil. Hikaye. Çirkin ses. Sesi çok çirkin olan bir müezzin vardı. İnançsızların da yaşadığı bir ülkede ezan okurdu. Ne dedilerse dinlemedi. Ezan okumayı sürdürdü. Bir gün bir kafir elinde bir elbise, bir mum ve helvayla çıka geldi. Nerede o müezzin? Sesi insanın huzurunu artırıyor, dedi ve müezzini aramaya başladı. Kendine gel, o çirkin sesli müezzinden kime huzur gelir ki? Dediler. Adam asıl niyetini söyledi. Müslüman olmaya niyetlenmiş bir kızım vardı. Ben de bu yüzden çok acı çekiyordum. Sonra kızım o ezanı duyup bunun bir Müslüman adeti olduğunu öğrenince Müslüman olmaktan vazgeçti. İşte kimsenin yapamadığını o müezzin yaptı, dedi ve getirdiği armağanları müezzine sundu. Estetik değerleri ihmal etmek insanları iyi, doğru ve güzelden uzaklaştırır. Burada iki mesele var. Biri müezzin açısından, diğeri müezzini dinleyenler açısından. Müezzine herkes sesinin kötü olduğunu, insanlar üzerinde itici bir etki bıraktığını söylüyorlar. Ama o, benim niyetim iyi, başkalarının ne düşündüğü önemli değil diyerek ezan okumaya devam ediyor. Yani başkalarının düşüncesini dikkate almıyor. Belki de sesinin çirkin olduğunu kabul ediyor fakat estetik değerlere önem vermiyor. Kullanılan metodun önemini göz ardı ediyor. Sonuç olarak da Müslüman olmaya niyetlenmiş bir kişinin niyetini bile terse çeviriyor. Allah güzeli sever. Güzel, Allah'ın Cemal ismiyle ilgilidir. Hatta Celal'in üzerine Cemal örtüsü örtülünce Kemal'in oluştuğu söylenir. Bu hikayede çirkin bir ses var. Müezzin bir de celal özelliğini kullanıyor. Günlük hayatımızın başka alanlarında da bu tür şeylerle karşılaşmak mümkün olabiliyor. Bir gün sakallı bir adam otobüse binmiş. Davranışları çok itici olduğu için herkes rahatsız olmuş ve adamın yanından uzaklaşmış. Adam sakallarını şöyle bir tutmuş ve Allah'ın celaline bak, nasıl kaçırdım herkesi demiş. Bu cemalsiz bir celal olduğu için kemale erişilemiyor, insana zarar veriyor ve sonuç hüsran oluyor. Ezan okurken Allah'ın celal sıfatı ile ilgili bir plan yapıyorsun. Buna cemal de eklemelisin ki kemal olsun ve kemale muhabbet olsun. Celal'in tek başına ortaya çıkması muhabbeti azaltıyor. Hikayede estetik değerlerin İyiyi, doğruyu, güzeli anlatmasındaki rolüne vurgu var. Diğer insanların getirdiği, içinde öneri olan eleştirilere kulak tıkamak, insanın amacına hizmet etmediği gibi, kişinin kendisine de başkalarına da zarar verir. İçinde öneri olan eleştiriye açık olmak, insanın hata yapmasını önleyerek kendini geliştirmesini sağlar. Başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü önemli değil gibi bir zihinsel kodla hareket eden bir kimse, çantasında bulunan yılandan, akrepten haber veren kişiye değer vermediği için karşılaşacağı kötü sonuçlara da katlanmak zorundadır. Mesnevi'den söz. Bilgi sahibi olmanın yolu sözledir. Sanat bellemenin yolu işle. 4. bölüm 1062. Olumsuz düşünce kalıbı. Eğer bir şey istiyorsam onu elde etmek için ne gerekirse yapmalıyım. Hikaye. Tutku. Vaktiyle bir ülkenin yönetimini üstlenmiş olan hükümdar, yanında has adamları olduğu halde ava çıkmıştı. Seyisin seçtiği en çevik ve en güzel ata binmiş, yanına burnu her türlü kokuya duyarlı av köpeklerini almış, av mevsiminde ormanda av kolluyordu. Bir orman köyünden geçerken güzellikte cennet kızlarını aratmayan bir cariye gördü. Görünce hemen gönlünü kıza kaptırdı. Adamlarına kabul ederse derhal bedelini ödeyin bizimle gelsin diye emretti. Sordular, cariye sahibinin de rızasıyla katıldı hükümdarın heyetine. Av bitince saraya döndüler. Hükümdar eş edindi ve tutkuyla bağlandı ona. İnsandı bu, hep aynı kararda durmuyordu. Kadın hastalandı, şiddetli bir ateşle yataklara düştü. Ülkede ne kadar ün yapmış doktor varsa çağrıldı. Hükümdar, benim sağlığım önemli değil. Şimdi sizi canımın canı için çağırdım. O hasta, her kim onun iyileşmesini sağlarsa, hazinemin kapıları ona sonuna kadar açılacaktır, dedi. Hekimler aralarında bir heyet seçerek derhal işe koyuldular. Hastayı defalarca muayene ettiler. Doğru teşhis koyabilmek için çabaladılar. Hekimbaşı, merak içinde bekleyen hükümdara, sultanım dedi. Siz kaygılanmayın, onu tedavi edeceğiz. Elimizde çeşitli ilaçlar var. Tedaviye başladılar. Aradan günler geçti. Cariye bir türlü iyileşmiyor, günden güne eriyip gidiyor, sararıp soluyordu. Hükümdar doktorların çaresizliğini görünce iki rekat namaz kılarak istiğfarda bulundu. Ellerini açıp dua etmeye başladı. Bu haldeyken uyuyakaldı. Düşünde ak saçlı bir ihtiyar, müjdeler olsun ey hükümdar diyordu. Dileğin kabul edildi. Yarın sarayına bizden biri gelecek. Onu hemen kabul et ve hastanı göster. Hükümdar sevinçle uyandı. Sabahı pencereden gözledi. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte bir pir çıka geldi. Hükümdar hemen kapıları açtırdı. Buyur etti adamı. Hay hatır sorup söyleştikten sonra kadının yanına götürdü. Adam kadını muayene etti. Hekimleriniz onu mahvetmiş dedi. Şimdi herkes çıksın odadan, onunla yalnız kalmalıyım. Odayı boşalttılar. Adam kadının nabzını tuttu. Kadına kim olduğunu, memleketini, hayatını, ailesini sordu. Bütün sırlarını öğrendi. Nabzını tutarken hangi adı söylediğinde fazla atıyorsa, onun üzerinde durarak daha ayrıntılı sorular sordu. Kadın Semerkant'tan ve altından söz edilince heyecanlanıyor, nabzı fırlıyordu. Adam hükümdara giderek, senin cariye dedi, Semerkantlı bir kuyumcuya aşık. Buna gönül hastalığı denir. Sevgilisine kavuşmazsa kesin ölür. Artık sen bilirsin. Hükümdar gönül hastalığının önü alınmazsa ölümcül olduğunun farkındaydı. Derhal adamlarına emir verdi. Semerkant'taki bu kuyumcuyu bulup getirdiler, onları evlendirdi. Kara sevda ve duygulara hükmedebilmek. İbn Sina kendi döneminde Horasanlı vezirin hasta kızını tedaviye gidiyor. Kızın aşık olduğunun farkına varan İbn Sina, kızın sevdiğini bulmak için nabzını tutuyor. Söylenen isimlerden birini duyan kızın nabzı yüksek atmaya başlıyor. Böylece nabız ile hastalık ilişkisini görmüş oluyoruz. İbn Sina buna gönül hastalığı ismini veriyor. Yukarıdaki hikayeye gelirsek, kişinin hükümdar olması çok istediği bir şeyi elinde tutmak için yeterli olmuyor. Yani aşk ferman dinlemiyor. Aşkın bir boyutu vardır ki muhakemeyi bozar, sağlıklı karar vermeyi engeller. İnsan sevdiğine kavuşsa bile sevdiği kişide var olana değil, onda aradığı özelliklere aşık olur. Aşk bir hastalık haline gelir. Sürekli hayalindeki kişiye ulaşmaya çalışır ama bir türlü hayalindeki kişiyle sevdiği kişi aynı kişi olmaz. Böyle durumlarda bağlanmayla bağımlılık arasındaki farkı iyi değerlendirmek gerekir. Bir insan eşine, annesine bağlanabilir ama bağımlı hale geldiği zaman sorun vardır. Belli şartlarda uzaktan sevmeyi başarmak gerekiyor. Çünkü bazen sevgi insana yanlış şeyler yaptırabiliyor. Sevginin insanı gerçeklerden koparmaması lazım. Bu hikayenin aşkı sorgulatan bir boyutu da var. Aşkın ne derece güçlü bir duygu olduğunu, insanın aşk sebebiyle birçok dünyevi avantajı elinin tersiyle itebileceğini gösteriyor. Böyle bir durumda güçlü bir insan geniş imkanlarıyla bir insanı zorla, parayla elde edebiliyor. Ama o güç kendini sevdirmeye yetmiyor. Bir insanın gönlünü etkileyebilmek için para, güç ve hatta sevgi de yetmiyor. Hikayemizdeki padişah da bunun farkına vararak "Bana yar olmuyorsa kimseye yar olmasın" dememiş. Ayrıca bu hikayede depresyon, melankoli, kara sevda hastalıklarının teşhis edilebileceğini görüyoruz. Bu tür hastalıkların sevgi nesnesinin kaybıyla ilgili bir psikolojik travma olduğunu söyleyebiliriz. Sevgi nesnesi kişi için bir bakıma hayata bağlanma objesi olur. Aşık, o olmazsa yaşam sebebim ortadan kalkıyor diye düşünür. Dünyaya, onunla birlikteysem değerliyim, o yoksa değersizim, hayatta değilim diyerek bakar. Padişah bu hastalığa yakalanan cariyeye karşı faziletli davranıyor. Sevdiğiyle evlenmesine müsaade ediyor. Sergilediği davranışla kızı gerçekten sevdiğini de göstermiş oluyor. Padişahın sevgisi bencil bir sevgi değil, değer veren, soylu bir sevgi. Kız açısından da şunu görüyoruz. Her ne kadar padişahın cazibesine kapılıp cariyeliği kabul etmişse de o da duygularına söz geçiremiyor, gönlüyle baş edemiyor. Mesnevi'den söz. Bu ümmette beden çarpılması yoktur. Fakat ey akıllı fikirli adam, gönül çarpılması vardır. 5. bölüm 111. Olumsuz düşünce kalıpları. Yaptığın bir işte herhangi bir hata ya da kusur felakete yol açabilir. Kusurlar, eksikler ya da yanlışlar hoş görülemez. Ayrıntılar son derece önemlidir. Hikaye: Testideki su. Yoksul bedevi çadırda karısıyla oturuyordu. Karısı yakınıyordu. Yoksulluk bize özgü. Eziyeti biz çekiyoruz. Herkesin hayatı refah içinde geçiyor. Ne ekmeğimiz ne katığımız var. Suyumuz gözyaşından ibaret. Testimiz bile yok. Güneş olmasa çıplağız. Dolunay olmasa döşeğimiz yok. Halimiz ne olacak? Adam, daha ne zamana kadar, dedi, dünya malının peşinden koşacaksın. Şurada ne kadar ömrümüz kaldı ki? Aklı başında olan fazlaya eksiğe bakmaz. Genç iken sen daha kanaatkardın. Yaşlandıkça ihtirasın artıyor. Altının ardından koşuyorsun. Oysa sen altın gibiydin. Ne oldu sana böyle? Kadın dinlemiyordu onu. Bildiğini okuyordu. Bu boş sözlerinden bıktım artık. Halimizi görmüyor musun? Bulduğuyla yetinmekten söz ediyorsun. Ne bulduk ki kanaat edelim? Bırak bu yaldızlı sözleri. Adam, yahu dedi, sen kadın mısın yoksa keder mi? Ben yoksulluğumla övünüyorum. Para, pul, mal, mülk. Baştaki külah gibidir. Külahı ise ancak keller takar. Zengin gırtlağına kadar kusura gömülmüş kişiye denir. Kusurlarını parası örter. Fakirliği hor görme. Allah benden uzak kılsın. Kimsenin malında gözüm yok. Yüreğimde kanaat zenginiyim ben. Ey sızlanmaktan usanmayan kadın! Dünya malına heveslenmeyi bırak artık. Benimle kavga etmeyi bırak. Ben barış ve sessizlikten yanayım. Böyle konuşmayı sürdürecek olursan vallahi terk ederim seni. Kadın geri adım atarak, nasıl konuşuyorsun böyle dedi. Ben senin ayağının tozuyum. Neyim varsa senindir. Canım cismim senindir. Yoksulluk canıma tak ettiyse bu seni düşündüğüm içindir. En zor anlarımda bana yoldaş oldun. En hasta zamanımda bana derman buldun. Ama hakkımda kötü düşünürsen ben de kendimi bağışlamam. Tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Bu kez pişmanlık sırası bedevideydi. Tamam, tamam dedi. Üzülme, seni bütün kalbimle seviyorum. Kadın atıldı. Sahi, beni hala eskisi gibi seviyor musun? Yemin ederim dedi adam. Seni eskisinden de çok seviyorum. Öyleyse dedi kadın. Senden bir isteğim var. Söyle dedi adam. Bağdat'ta dedi kadın. Halifeler oturur biliyorsun. Diyorum ki sen de oraya gitsen. Belki gün gelir Allah seni de halifelik makamına eriştirir. Bedevi şaşırdı. Nasıl olur? Benim gibi yoksul bir bedevi bırak sultan olmayı, sultanın huzuruna bile çıkamaz. Kadın, ne diyorum bak dedi. Testimizde tertemiz yağmur suyu var. Zaten sahip olduğumuz tek şey de o. Onu al ve padişaha götür. Bizim bundan başka bir şeyimiz yok de. Zaten çölde bir insana en büyük armağan sudur. Hazinen olsa neye yarar ki suyun olmayınca? Zavallı kadın Bağdat'ın ortasından Dicle'nin gürül gürül aktığını nereden bilsin? Eşine çekici gelmişti bu düşünce. Doğru dedi, çölde yağmur suyu altından değerlidir. Ancak padişahlara layıktır. Gün ışığınca uyandı bedevi, testesini bir keçeyle sardı, ağzını sıkı sıkı kapadı, sırtına vurarak yola düştü. Bağdat'a doğru gidiyordu. Giderken de hırsızlar kapmasın diye testisini gözü gibi koruyordu. Günlerce yol aldıktan sonra kente vardı. Doğruca saraya gitti. Muhafızlar isteğini sorunca da, ben dedi yoksul bir bedeviyim. Padişahımızın bağışını umarak bu armağanı ona getirdim. Eşi benzeri bulunmaz, tatlı bir sudur bu, ona sunacağım. Muhafızlar adamın saflığına için için güldüler ama niyetinin halis olduğunu görünce, peki dediler, sen bekle, biz haber verelim. Bedevi oracıkta, Dicle'nin çağıldayışından habersiz oturuyordu. Muhafızlar durumu bildirince, padişah, testideki suyu alın, içinde altınla doldurarak verin ve gemiyle Dicle üzerinden geri dönmesini sağlayın, diye emretti. Bedevi şaşkınlık içindeydi. Herkesin bir damla suya hasret kaldığını düşünürken, şimdi ırmağın üzerinde, suyun tam ortasında evine dönüyordu. Ve halifenin armağanı kabul edişindeki inceliğe bakarak, sana sonsuz şükürler olsun Rabbim, diyordu. Ümit, niyet, gayret ve zenginlik ilişkisi. Burada kadın aşırı talepkar fakat kocasının kırıldığını, evliliğinin tehlikeye girdiğini anlayınca geri adım atıyor. Daha sonra da kendince bir çözüm buluyor. Çünkü adam haddinden fazla kanaatkar ve ailesi için ciddi bir yoksulluk söz konusu. Adamın eşinin temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Adam bunları karşılayamıyor ancak bunu bir fazilet zannediyor. Altın kural. Bir insanın elinde olmalı ama gönlünde olmamalı. Bu adamın ise elinde de yok, gönlünde de. Ama sorumlu olduğu da bir ailesi var. Onlar için bazı şeyler yapması gerekiyor. Fakat dervişliği ve ileri derecedeki kanaatkârlığı sebebiyle bunun acısını hissetmiyor. Öte yandan eşinin çektiği sıkıntıyı da fark etmiyor. Eşi sıkıntı çekiyor. Çünkü su, yemek lazım. Yaşam için temel bir standart lazım. Herkesin mizacı bir değil. Bu derece sıkıntıya herkes katlanamaz. Adam ise bu konuda mizacı gereği fazla mütevekkil ve bir çaba içerisinde de değil. Hikayeden çıkarılması gereken en önemli mesaj, hep halinden şikayet edip söylenmek yerine zayıf bir ihtimal de olsa adım atılması gerektiğidir. Adamın Bağdat'a su götürüp altınla geri dönmesi hesaplanabilir bir durum değil. Ama kadın zayıf bir ihtimal içinde olsa eşini harekete geçirmeye çalışıyor. Benzer bir durumda insanın ben ancak bu kadarını yapabildim, bundan sonra tevekkül edebilirim tarzında hareket etmesi lazımdır. Karıncanın Kabe'ye gitmesi hikayesi gibi. Karıncaya nasıl gideceksin bu ayaklarla diyorlar ama karınca gidemezsem de o yolda ölürüm diyor. Burada ümitsizliğe düşmek yerine belli bir hedef yolunda ümidi ayakta tutmayı görüyoruz. Ümidi yüksek tutmayı başarabilmek önemlidir. Karamsarlık yerine Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek yaklaşımı var ve böyle bir durumda görüldüğü gibi hesaplanmayan şeyler olabiliyor. Hikayede padişah çok ince düşünceli çıkıyor. Padişahın da ciddi bir öngörüsü var. Durumu anlıyor ve bağışta bulunuyor. Psikoterapilerde kullanılan bir kurbağa metaforu vardır. Süt kazanına iki kurbağa düşüyor. Birisi sürekli çırpınıyor ama sonunda ben kurtulamam diye çırpınmaktan vazgeçiyor ve ölüyor. Diğeri çırpınmaktan vazgeçmiyor, devam ediyor, çırpınmaya ve neticede süt kazanında yağ tabakası oluşuyor. O yağ tabakasının üzerinden atlayıp kurtuluyor. İnsan Allah'ın rahmetinden ümidi kesmezse hiç tahmin edemediği fırsatları yakalayabilir. Böyle bir gizli psikoloji yasası var. Bu hikayede işi tembelliğe vurmadıktan sonra önümüze yeni kapıların açılabileceği söyleniyor. Ümit ve gayret mesajı veriliyor. Bu sebeple kendimizi herhangi bir sebeple kötü hissettiğimiz zaman şikayet yerine zayıf ihtimaller için çabalamamız lazım. Mesnevi'den söz. Ümitsizlik semtine gitme, ümitler vardır. Karanlık tarafa gitme, güneşler vardır. 1. bölüm 269. Olumsuz düşünce kalıbı. Ben insan sarrafıyım. Görünüşüne bakıp onu hemen anlarım. Hikaye, kılavuz. Zemheri soğukları inmişti gökten. Kar yağıyor, şiddetli bir poyraz karı savuruyor, dondurucu bir tipi yeryüzünü kasıp savuruyordu. Bir Allah dostu tipi de yürürken bir köleye rastladı. Kölenin üzerinde yırtık bir mintan vardı sadece. Dişleri birbirine vuruyor, soğuktan tir tir titriyordu. Niçin efendine sana kalın bir giysi almasını söylemiyorsun? Köle, neden söyleyeyim ki dedi. Benim halimi görmüyor mu? Beni benden daha iyi bilen birinden ne isteyeyim? Derviş bu sözü duyunca bir çığlık atarak kendinden geçti. Can evinden bir ateş yükseldi. Bir süre sonra ayılınca kendi kendine, işte dedi, bir kılavuz göründü. Ey gerçeğe ulaşmak isteyenler, yolu köleden öğrenin. Görünüşe aldanmadan bilgeliği fark edebilmek. Köle gidip sahibine yalvarmaktansa, o beni görüyor, demek bir hikmeti var ki beni böyle titremeye sevk etti diyor. Kölenin bunu, efendisine olan hürmetinden yaptığını anlıyoruz. Titrediği halde talepte bulunmadığına göre efendinin, kölenin bu derece faziletli olduğunu görüp onu affetmesi lazım normalde. Çünkü kölenin bu düşüncede olması onun filozof olduğunu gösteriyor. Kötü zanla düşünmüş olsaydı, kör değil herhalde, görmüyor mu halimi, versin, demek ki bana değer vermiyor diyebilirdi. Ama kölenin böyle düşünmediğini, tam tersine sahibine çok değer verip onu önemsediğini, böyle titremesinin bir hikmeti olduğunu düşündüğünü görüyoruz. Biz de Allah'a yaklaşmak istiyoruz ama yaklaşamıyoruz. Acı çekiyoruz, gerçeği göremiyoruz. O halde hikayeden hırsa düşmek yerine sabredip beklememiz lazım gibi bir anlam çıkıyor. Bu aslında kulluğun en üst noktasıdır. Kulluğun alameti istemektir denir. Bu ortalama bir kulluktur. Ama yüksek kulluk seviyesindeki insanlar, Allah'ın kendisini gördüğünü düşünen insanlar ki ibadetin en üst noktası da Allah'ın kendisini gördüğünü idrak ederek yapılan ibadettir. Allah içimden geçenleri biliyor. O halde benim bu konuda şikayet etmemem lazım. Ona halimi arz etmeye çalışırken, şikayet eder tarzda olmamam lazım düşüncesiyle davranıyor. Bu üst düzey bir teslimiyettir ki Hz. İbrahim'in kıssasında vardır. Hazreti İbrahim ateşe atılırken Cebrail gelir. Bir isteğin var mı diye sorar. Hazreti İbrahim, senden bir şey istemem. Allah biliyor, bana yeter der. Hikayede derviş de köleden bunun yolunu, yüksek kulluğu öğrenmiş oluyor. Bir çocuğun hareketini annesi peki deyip onaylarsa çocuk rahatlar. Çünkü çocuk sevdiğinden takdir ve onay bekler. İnsan da kulluk ettiğinde içinde bir huzur duyar. Çok şükür ibadetimi kabul etti hissini aldığında rahatlar. Bu da annenin çocuğu onaylaması gibidir. Onun için ibadet edip de bir iç huzur hissediyorsa insan bu kulluğun kabulünün alametidir. Bu yön ibadetin duygu boyutudur. İç huzuru ve duygusal tatmin hissini tattıran deneyimlerdir bunlar. Allah olay diliyle konuşur. Kişinin yaşadığı her olayda bu bana ne öğretti demesi lazım. Olaylardan ancak bu şekilde ders çıkarılabilir. İnsanlar genelde söz diliyle konuşur, bazı insanlar duygu diliyle konuşur. Çocuklar da davranış diliyle konuşurlar. Allah ise insanlarla olay diliyle konuşur. Hikayede derviş köleyi sorguluyor ama müdahale etmiyor. Önce onu anlamaya çalışıyor, sonra da ne yapabileceğini düşünüyor. Buradaki mesaj, bir kişinin görünüşüne aldanmadan onun bilgeliğinden ders çıkarmayı bilmektir. Mesnevi'den söz. Birisi körlükle ve bilmeden 100 yıl yürürse o açtığı yol yoldan sayılmaz. 6. bölüm 417. 8. ayrımın sonu. Sayfa 133.